Ayrım 18, Cebel Abi Sokağının Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 175. Rıfat 44. Bölüm. Neredeyse şafak sökmüştü. Sokaktaki tüm canlılar, çete liderleri, köpekler ve kediler bile uyuyordu. Karanlık hiç ayrılmamacasına köşelere sinmişti. Bu derin sessizliğin ortasında El Cebel mahallesinde Zafer evinin dış kapısı aşırı bir ihtiyatla açıldı. Sessizce dışarıya çıkan iki kişi konağa doğru gidip yüksek duvarları boyunca yürüyerek çöle yöneldi. Adımlarını büyük bir dikkatle atıyorlar, hiç kimsenin onları izlemediğinden emin olmak için ara sıra arkalarına bakıyorlardı. Gökyüzüne dağılmış yıldızların ışığında çölde ilerlediler. Karşılarına çevresinden daha da karanlık bir leke gibi duran Hind'in kayası çıktı. Çift orta yaşlı bir adamla hamile bir genç kadından oluşuyordu. İkisi de tıka basa doldurulmuş birer bohça taşıyordu. Kayaya ulaştıklarında kadın yorgunlukla iç geçirdi. "Şafi, yoruldum," dedi. Adam durdu, sesi sinirliydi. "Seni yoranların Allah cezalarını versin, dinlen biraz." Kadın bohçasını yere bıraktı, üzerine oturarak kocaman karnını dinlendirdi. Adam bir süre çevresine bakındı, sonra o da kendi bohçasının üzerine oturdu. Şafağın taze kokusunu taşıyan rüzgarlar onlara doğru esti ama kadın endişeliydi. "Sence çocuğumu nerede doğuracağım?" diye sordu. "Neresi olursa olsun yine de lanetli sokağımızdan daha iyi olur abda," diye mutsuzlukla cevap verdi Şafi. En kuzeyden en güneye kadar uzanan dağın muazzam gövdesine baktı. "Cebel'in kötü günlerinde gittiği mukaddam pazarına gideriz. Ben de bir marangoz dükkanı açıp bizim sokakta çalıştığım gibi çalışırım. Sapasağlam iki elim var. İyi bir başlangıç yapmak için gerekli param da var." Kadın başını ve omuzlarını daha iyi örttü. "El Cebellerden sokağın en üstün halkından olmamıza rağmen ailemiz yokmuş gibi sürgünde yaşayacağız," dedi üzüntüyle. Adam mağrur bir tavırla yere tükürdü. Acı acı sokağın en üstün halkıymış. "Korkudan sinmiş kölelerden başka neyiz ki biz abda," dedi. "Cebel'in o şanlı günleri geçmişte kaldı artık. Bizi koruyacağına bize karşı olan zanfilin Allah belasını versin. Paramıza el koyuyor, şikayet eden biri olursa da onu mahvediyor." Abda bu söylenenleri inkar edemezdi. Sanki hala o acılı günlerle, o kederli geceleri yaşıyordu. Ama sokağın sefaletinden uzakta kendini güvende hissetti. Kalbindeki mutlu anılara şefkatle döndü, derin derin iç geçirdi. "Bütün kötülüklerine rağmen bizim sokağımız gibisi de yoktu ama büyük babamızınki gibi bir konak başka nerede bulunur ki? Veya komşularımız gibisi, Ethem'in, Cebel'in veya Hind'in kayası gibi hikayeler başka nerede duyulur ki? Allah o hain yaratıkları kahretsin." "En ufak bir nedenle kime olsa sopa atıyorlardı. Diğerleri de o küstah yüzleriyle kader kendileriymiş gibi ortalıkta kasıla kasıla geziyorlardı." Korkunç zanfilin kendisini yakasından yakalayıp neredeyse kaburgalarını kırana kadar nasıl sarstığını, sonra da herkesin gözü önünde nasıl yere fırlattığını hatırladı. Bütün bunların tek nedeni de vakıf hakkında ettiği tek bir laftı. Bunları hatırlayınca ayağını şiddetle yere vurdu. "O kahrolasıca cani, Sait Hum'un et satıcısı Sait Hum'un bebeğini kaçırdı. O bebekten bir daha haber alınamadı. Bir aylık bir bebeğe acımadı. Sen de bebeğim nerede doğacak diye merak ediyorsun. Bebeğin bebeklerin katledilmediği bir yerde doğacak," dedi. Abda iç geçirdi. Sözlerinin anlamını yumuşatmak ister gibi tatlılıkla konuştu. "Ben sadece senin başkalarını memnun eden şeylerle memnun olmanı isterdim." Şafi'nin kaşlarını çattığı karanlıkta belli olmuyordu. "Ben ne yaptım ki abda? Cebele ve Cebel'in akdine ne olduğunu, adaletin gücünün nereye gittiğini, El Cebellerin nasıl olup da yine yoksulluk içinde olduğunu ve aşağılanıp durduğunu düşünmek dışında bir şey yapmadım. Zanfil dükkanımı yıktı, beni dövdü. Hatta komşularımız olmasaydı beni öldürecekti. Sen doğum yapana kadar evde kalsaydık, Sait Hum'un bebeğine yaptığı gibi bizim bebeğimizin de üstüne atlayacaktı," derdi. Ah keşke sabırlı olabilseydin Şafi. Bir gün Cebel abinin kendini kapattığı evinden mutlaka çıkacağı, torunlarını zulümden ve bu rezil durumdan kurtaracağı söyleniyor, duymadın mı? Şafi içini çekti, sonra da terslendi. Öyle diyorlar, bunu ben çocukken de söylediklerini duydum. Ama işin gerçeği şu ki büyük babamız kendini evine kapadı. Vekil harcı da koruması için çete liderlerine ödediklerinin dışında vakıf gelirlerini tek eline almış durumda. El cebellerin sözü ana koruyucusu Zanfil payını alıyor ve cebine indiriyor. Sanki bu sokakta Cebel hiç var olmadı. Sanki zavallı Kabal Han'ın gözünün diyeti için dostu Dabis'in gözünü çıkarmadı. Kadın sessiz kaldı. Sanki karanlık bir denizde yüzüyordu. Sabah olunca kendini yabancı insanların arasında bulacaktı. Yeni komşuları o yabancılar olacaktı. Çocuğu o yabancıların ellerine doğacaktı. Çocuğu ağaçtan koparılan bir dal gibi yabancı diyarlarda yetişecekti. Aslında el cebellerin arasında yeterince mutlu olmuştu. Dükkana kocasına yemek götürürdü. Geceleri de pencere kenarına oturup rebap çalan yaşlı ve kör Cevat'ı dinlerdi. Bundan daha güzel müzik olamazdı. Cebel'in hikayesinden daha güzel bir hikaye de olamazdı. Hele karanlıkta Cebel Avi ile karşılaştığı ve Cebel Avi'nin ona korkma dediği gecenin hikayesi. Sonra da Cebel Avi Cebel'e yardım etmiş, galip gelene kadar ona sevgisiyle destek olmuştu. Sonra da mutluluk içinde sokağına dönmüştü. Sürgünden eve dönmekten daha güzel bir şey olabilir miydi? Şafi yüzünü gökyüzüne parlak yıldızlara çevirmişti. Dağın üzerinden yeni görünmeye başlayan ve kapkara gökyüzünün ufuk hattında beyaz bir bulutu andıran güneş ışınlarını seyrediyordu. ''Hareket etmeliyiz, güneş doğmadan mukattama ulaşmalıyız.'' dedi. ''Ama benim dinlenmem lazım.'' ''Seni yoranların Allah cezalarını versin.'' Zanfil olmasaydı hayat ne güzel olurdu. Nimetlerle, temiz havayla, yıldızlarla kaplı bir gökyüzüyle, mutlu duygularla dolu olurdu. Ama öte yandan Vekil Harç İhab'la Bayumi, Gaber, Handusa, Halit, Batika ve Zanfil gibi çete liderleri vardı. Aslında her ev konağa benzeyebilirdi. Çığlıkların yerini şarkılar alabilirdi. Ama uzun zaman önce Ethem'in yaptığı gibi mutsuz insanlar hep imkansızı isterdi. Peki kimdi bu zavallı insanlar? Yedikleri dayaklardan sırtlarının derisi kabarmış, tekmelenmekten kaba etleri tahriş olmuş adamlar. Sinekler gözlerini rahat bırakmazdı, bitler de başlarını. Cebel abi neden bizi unuttu?
Allah bilir diye mırıldandı kadın.
Cebel abi diye bağırdı adam, kederiyle öfkesi birbirine karışmıştı, sesi yankılandı. Allah'a güven dedi kadına.
Abda ayağa kalktı, Şafi de elini tuttu. Ayaklarını sürüye sürüye güneye, Mukattan pazarına doğru yürümeye koyuldular.
45. Bölüm. İşte sokağımız dedi abda mutluluktan parlayan gözlerle. Sürgünümüzden buraya evimize dönüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Şafi gülümsedi, pelerininin yeniyle alnını sildi. Eve dönmek harika bir şey dedi ciddiyetle. Anne ve babasını dinleyen Rıfat'ın huzurlu güzel yüz hatlarında biraz şaşkınlık, biraz da keder okunuyordu. Neredeyse sitemkar bir şekilde, ''Mukattamı ve oradaki komşularımızı ne çabuk unuttunuz?'' dedi. Annesi gülümsedi, şalının kenarıyla ağarmakta olan saçlarını örttü. Kendisi doğum yerini ne kadar çok sevdiyse, oğlunun da kendi doğum yerini o kadar sevdiğini ve doğuştan uysal ve dost canlısı olan yaratılışından dolayı oradaki dostlarını unutamayacağını fark etti.
''İyi şeyler hiçbir zaman unutulmaz.'' diye cevap verdi ona. ''Ama burası da senin asıl evin, halkın burada, hem de bu sokağın en üstün halkı. Onları çok seveceksin, onlar da seni sevecek. Zanfil öldüğüne göre Cebel'in mahallesi şimdi o kadar güzel olacak ki.''
''Hunfis Zanfil'den pek de farklı olmayacak.'' diye onları uyardı Şafi.
''Ama Hunfis'in sana karşı bir garezi yok.''
''Çete liderlerinin garezleri yağmurdan sonraki çamur kadar çabuk oluşur.''
''O şekilde düşünme.'' dedi abla telaşla. ''Buraya huzur içinde yaşamak için geri geldik. Dükkanını açacaksın, geçinip gideceğiz. Mukattamdayken de bir çetenin koruması altında yaşıyordun, unutma. İnsanlar her yerde böyle yaşıyor.''
Böylece aile sokağa doğru yol almaya devam etti. Sırtında bir çuval taşıyan Şafi önde gidiyordu. Ardından Abda ve elinde kocaman bohçasıyla Rıfat geliyordu. Rıfat yakışıklı bir oğlandı, uzun boylu ve ince yapılıydı. Masum yüzünde içten nazik bir ifade vardı. Üzerinde yürüdüğü topraklara tamamıyla yabancıydı. Çevresindeki her şeye sevgiyle bakıyordu. Derken sokağın başında tek başına duran konakla bahçe duvarının üzerinde salınan ağaçların tepeleri dikkatini çekti. Konağa uzun uzun baktı.
''Büyük babamızın evi o mu?'' diye sordu sonra.
''Evet,'' dedi abla mutlulukla. ''Sana anlattıklarımı hatırlıyor musun? Bütün bu toprakların ve üzerindeki her şeyin sahibi olan büyük baban orada oturuyor. Bütün iyilikler ondan gelir. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. Kendini bizden bu kadar uzaklaştırmış olmasaydı bu sokak apaydınlık olurdu.''
''Vekil Harç İhab onun adına sokağımızı yahmalar.'' diye alayla ekledi Şafi. ''Çete liderleri de onun adına bize saldırır.''
Konağın güney duvarı boyunca sokağa doğru yürümeye devam ettiler. Rıfat'ın gözleri kilitli eve takılmıştı. Sonra Vekil Harç İhab'ın evi göründü. Bekçi açık duran dış kapının yanında bir bankta oturuyordu. Karşısında da sokağın çete lideri Bayumi'nin evi vardı. Önünde kilelerce pirinçle sepetler dolusu meyvelerin olduğu bir at arabası vardı. Hizmetkarlar defalarca gidip gelerek bu malları eve taşıyordu. Sokak yalın ayak çocukların oyun alanıydı. Aileler evlerinin kapılarının önünde yerlere veya hasırlara oturmuş fasulye ayıklıyor, sebze doğruyor, sohbet ediyor, şakalaşıyor ya da yüksek sesle kahkahalarla gülerek birbirlerine sataşıyorlardı. Şafi ve ailesi Cebel'in mahallesine doğru giderken değneğiyle yavaş yavaş yolunu bulmaya çalışan yaşlı ve kör bir adama rastladılar. Şafi sırtından çuvalı indirdi. Mutluluktan ışıl ışıl bir yüzle yaşlı adama yaklaştı. Adamın karşısında durdu. ''Selamün aleyküm Şair Cevat.'' Şair durdu, elini kulağına götürerek bütün dikkatini verdi. Sonra şaşkınlık içinde başını salladı.
''Aleyküm selam, bu sesi tanıyorum.''
''Dostun marangoz Şafi'yi unuttun mu?''
Yaşlı adamın yüzü sevinçle parlattı.
''Yüce Allah'ım Şafi!''
Kollarını açtı, iki adam samimi bir şekilde kucaklaştılar. Gelen geçenler onlara bakıyor, iki yaramaz çocukla kucaklaşmalarını taklit ediyordu. Cevat dostunun elini sıktı.
''Bizden 20 yıl önce ayrıldın, aradan bir ömür geçti, karın nasıl?''
''İyiyim Cevat,'' dedi abla. ''Sen de iyisin umarım. Bu oğlumuz Rıfat. Sevgili şairimizin elini öp oğlum.''
Rıfat memnuniyetle şaire yaklaştı, elini öptü. Adam Rıfat'ın omzunu sıvazladı, merakla başını ve yüz hatlarını inceledi.
''Harika, harika,'' dedi. ''Büyük babamıza çok benziyorsun.''
Bu övgü karşısında Abda'nın yüzü aydınlandı, Şafi de güldü.
''Ne kadar sıska olduğunu görsen böyle demezdin.''
''Yeterince benziyor. Cebel abi tektir ne de olsa. Bu oğlan ne iş yapıyor?''
''Ona marangozluk öğrettim ama tek çocuk olduğu için el üstünde tutuldu. Dükkanımda biraz zaman geçirir, günün geri kalan kısmında da çölde, dağda gezinir.''
''Bir erkek evlenene kadar durulmaz.''
Şair gülümsedi. ''Nerelerdeydin Şafi?''
''Mukaddam'da.'' ''Cebel gibi,'' dedi adam derin derin iç geçirerek. ''Ama o bir yılan terbiyecisi olarak geri döndü. Halbuki sen gittiğin zamanki gibi bir marangoz olarak geri döndün. Her neyse düşmanın öldü ama onun yerine geçen adam da ondan pek farklı değil.''
''Hepsi birbirinin aynı,'' diye hemen araya girdi abla. ''Ama bizim tek istediğimiz barış içinde bir hayat sürmek.''
Bazı adamlar Şafi'yi tanıyıp hemen yanına geldiler. Hepsi ona sarıldı ve sıcak bir şekilde karşıladı. Bu arada Rıfat içinde bulunduğu ortamı hayran hayran incelemeye devam etti. Çevresindekiler kendi halkıydı. Yaşıyor ve nefes alıyorlardı. Bu da mukaddam pazarından ayrıldıklarından beri kalbine yerleşmiş olan kederi hafifletti. Çevreyi izleyen gözleri sokağın başındaki ilk evde dikkatle ona bakmakta olan bir kızın olduğu bir pencereye takıldı. Göz göze geldiklerinde kız bakışını ufka çevirdi. Rıfat'ın babasının dostlarından biri bunu fark etti.
''Ayşe, Hunfis'in kızı. Ona sadece bakmak bile katliama neden olabilir.'' diye fısıldadı.
Rıfat'ın yüzü kızardı.
''O öyle bir çocuk değil,'' dedi annesi. ''Bu sokağı ilk defa görüyor.''
Evden boğa gibi cüsseli bir adam çıktı. Uzun cellabiyesi içinde kasıla kasıla hareket ediyordu. Pos bıyıkları yüzünde yara izleriyle oyuklar vardı. ''Hunfis, Hunfis!'' diye birbirine fısıldadı herkes. Cevat Şafi'nin elini tuttu, onu eve doğru getirdi. ''El cebellerin koruyucusuna Allah korusun. Kardeşimiz Marangoz Şafi'yi tanıştırabilir miyim? 20 yıldır uzaklardaydı, şimdi sokağına döndü.'' Hunfis bir süre Şafi'nin yüzüne baktı, uzatılan eli görmezden geldi. Sonra kendi elini uzattı ama yüz hatlarında hiçbir yumuşama olmadı. ''Hoş geldin.'' dedi soğuk bir sesle. Rıfat bu davranışı içerleyerek onu inceledi. Annesi gidip kendini tanıtmasın ona fısıldadı. O da isteksizce elini uzattı. ''Oğlum Rıfat.'' dedi Şafi. Hunfis Rıfat'a tiksinti ve aşağılama dolu bir bakış attı. Çevredekiler de bu hareketi oğlanın bu sokakta bu kadar yersiz duran kibarlığının küçümsenmesi olarak gördü. Hunfis kayıtsız bir ifadeyle Rıfat'ın elini sıktı ve babasına döndü. Sokağımızda işlerin nasıl yürüdüğünü unuttun mu?'' diye sordu. Şafi Hunfis'in ne demek istediğini anladı ama sinirlendiğini belli etmedi. ''Her zaman emrinize amadeyiz efendim.'' dedi. ''Bu sokaktan neden ayrıldınız ki zaten?'' diye sordu Hunfis Şafi'nin yüzüne şüpheyle bakarak. Şafi bir an sessiz kaldı, uygun bir cevap bulmaya çalıştı. ''Zamfil'den mi kaçıyordunuz?'' diye sordu Hunfis.
''Affedilmez bir şey yapmış değildi.'' dedi hemen şair Cevat.
''Ben kızarsam benden kaçamazsın.'' diye Şafi'yi uyardı Hunfis.
''Bizim doğru dürüst insanlar olduğumuzu göreceksiniz.'' dedi Abda umutla.
Şafi ile ailesi dostlarının arasından geçerek Cevat'ın onları götürdüğü boş adalara yerleşmek üzere Zafer evine doğru yöneldiler. Yola bakan bir pencerede küstah bir güzelliğe sahip bir kız göründü. Camın önünde saçını tarıyordu. Gelenleri görünce cilveli cilveli ''Bu erkek güzeli de kim?'' diye sordu. Herkes güldü. ''Sana yeni bir komşu geldi Yasemin.'' dedi bir adam. ''Yolun tam karşısına yerleşecek.''
''Allah bize daha çok erkek versin.'' diye güldü kız.
Abda'ya kısa bir süre baktıktan sonra gözleri Rıfat'a takıldı, ona hayranlıkla baktı. Rıfat bu bakış karşısında Hunfis'in kızı Ayşe'nin bakışıyla olduğundan daha da afallamıştı. Annesini ve babasını izleyerek yolun karşı tarafında bulunan evlerinin kapısına geldi. Yasemin'in şarkı söyleyen sesini duydu.
''Anneciğim ne kadar güzel bir oğlan.''
46. Bölüm. Şafi marangozhanesini Zafer evinin girişine açtı. Abda sabah erkenden alışverişe çıktı. Şafi ile oğlu Rıfat da işe başladı. Dükkanın eşiğine oturup iş gelmesini beklediler. Adamın bir ay kadar yetecek parası vardı, dolayısıyla endişeli değildi. Üstünde dairelerin olduğu geçidin sonundaki geniş avluya baktı. ''Burası Cebel'in düşmanlarımızı boğduğu o kutsal avlu.'' Rıfat bir rüyadaymış gibi gülümseyerek avluya baktı. ''Burası da Ethem'in barakasını kurduğu, hayatının geçtiği yer. Cebel abi oğlunu burada bağışladı.'' Rıfat'ın güzel gülümsemesi iyice yayıldı, gözleri bir hayal dünyasına daldı. Güzel anıların hepsi burada yaşanmıştı. Aradan bu kadar zaman geçmiş olmasaydı, Cebel abi ve Ethem'in ayak izleri hala yerde, nefesleri de hala havada olurdu. Çukurun dibindeki çete liderlerinin üzerine bu pencerelerden sular dökülmüştü. Yasemin'in penceresinden düşmanın üzerine şelaleden dökülürcesine sular akmıştı. Şimdi o pencereden etrafı yıldırıcı bakışlar atılıyordu sadece. Zaman en yüce şeyleri bile alaya alır. Cebel birkaç güçsüz adamla beraber avluda beklemişti ama zafere ulaşmıştı.
''Cebel zafer kazandı baba ama o zafer ne işe yaradı?''
''Bunları düşünmeyeceğimize söz verdik. Hunfis'i gördün mü?''
''Bakar mısınız?'' diye cilveli bir ses duyuldu. ''Sen, marangoz!''
Baba oğul yüzlerini buruşturdular. Baba yerinden kalkıp uzun saçlarını salmış penceresinden bakan Yasemin'i görmek için başını uzattı. ''Evet,
oğlanı yukarı gönderir misin? Masamı alsın, tamire ihtiyacı var.'' dedi kız eğlenmeye vesile bir sesle.
Adam tekrar yerine oturdu, oğluna ''Allah'a emanet ol.'' dedi.
Rıfat dairenin kapısını açık buldu. Öhö dedi kız, girmesine izin verince de içeri girdi. Kızın üzerinde boynunun ve dolgun göğüslerinin kenarına düşen kısmı beyaz işlemelerle süslü kahverengi bir elbise vardı. Yalın ayaklı, bacakları çıplaktı. Görünüşünün Rıfat üzerindeki etkisini değerlendirmek ister gibi bir süre sessiz kaldı. Rıfat'ın ona kendinden emin ve sakin baktığını görünce odanın bir köşesinde üç ayağı üzerine duran küçük bir masa gösterdi. ''Dördüncü ayağı divanın altında'' dedi. ''Lütfen masayı tamir et ve cilala.''
''Peki efendim'' dedi Rıfat nezaketle.
''Ne kadar tutar?''
''Babama sorarım.''
''Neden?'' diye sordu kız saldırgancı. ''Sen ne kadar tutacağını bilmiyor musun?''
''Fiyata karar veren babamdır.''
''Tamir edecek olan kim peki?'' diye sordu kız oğlanın yüzüne dikkatle bakarak.
''Ben tamir edeceğim ama o da yaptığım işe bakıp bana yardımcı olacak.''
Kız aldırmaz bir tavırla güldü. ''Buraların en genç çete lideri olan Batika, ki senden daha gençtir, bütün bir düğün alayıyla kendi başına ilgilenebiliyor. Ama sen bir masanın ayağını bile kendi başına tamir edemiyorsun.''
''Önemli değil'' dedi Rıfat, sohbeti sonlandırmayı istediğini belli eden bir sesle. ''Masa size geri geldiğinde yepyeni gibi duracak.'' Divanın altından masanın dördüncü ayağını aldı, masayı omzuna yükledi ve kapıya yöneldi. ''İyi günler.''
Masayı dükkanda babasının önüne koyduğu zaman adam onu inceledi. Hafif bıkkın bir tonda konuştu.
''Aslına bakarsan ilk işimizin daha doğru düzgün birisinden gelmesini isterdim.''
''O kötü birisi değil baba'' dedi Rıfat masum bir ifadeyle. ''Ama yalnız bir hali var.''
''Yalnız bir kadından daha tehlikeli bir şey yoktur.''
''Belki de birisinin onu yol göstermesine ihtiyacı var.''
''Bizim işimiz insanlara yol göstermek değil, marangozluk'' diye onu tersledi Şafi. ''Bana tutkalı ver.''
18. Ayrımın sonu. Sayfa 186.